Ayrım 23. Dünün Dünyası. Stephen Zweig. Sayfa 225. Değerler hızla düşerken Avusturya'da ölçü diye bir şey kalmadığını ve burada iyi avlanılacağını bazı yabancılar fark etmişti. 3 yıl gittikçe artan bir hızla süren enflasyon sırasında ülkede durmuş oturmuş tek değer ölçüsü yabancı paraydı. Avusturya kronunun parmaklar arasından kayıp gittiğini gören herkes İsviçre frangı, Amerikan doları istiyordu. Ekonomik durumdaki bu dalgalanmaları sömürmeyi bilen yığınla yabancı, can çekişen Avusturya kronunu daha büyük hırsla kemiriyordu. Avusturya keşfedilmişti, yabancıların saldırısına uğramıştı. Viyana'nın bütün otellerini bu akbabalar doldurmuştu. Diş fırçasından çiftliğe kadar ne bulurlarsa satın alıyorlardı. Özel kişilerin ellerindeki ve antikacılardaki koleksiyonları sahibi dolandırıldığını anlayana kadar kaşla göz arasında yağmalıyorlardı. İsviçreli küçük otel kapıcıları, Hollandalı stenograflar Ring Caddesi'nin en lüks otellerinde kalıyordu. Gerçeğin böyle olduğuna akla sığmasa da ben bir örnekle tanıklık edeceğim. Salzburg'un ünlü ve lüks Avrupa Oteli uzun bir süre işsiz İngilizlere kiralanmıştı. Çünkü İngilizler işsizlik yardımları sayesinde burada kendi kenar mahallelerinden daha ucuza yaşıyorlardı. Yerine çakılı olmayan her şey ortadan kalkıyordu. Avusturya'da hayatın pek ucuz olduğu haberi yavaş yavaş yayılmıştı. İsveç'ten, Fransa'dan açgözlü yeni konuklar geliyordu. Viyana'nın iç mahallelerinde Almanca'dan çok İtalyanca, Fransızca, Türkçe ve Rumence konuşuluyordu. Önceleri enflasyona epeyce ağır giden Almanya bile sonradan bizdekini milyon kat aşmak üzere kronumuzu kemirmek için markı kullanıyordu. Sınır kenti Salzburg'da bütün bu soygunların çeşidini görmem için her gün bir sürü fırsat vardı. Sınıra komşu köy ve kentlerde oturan binlerce Bavyeralı her gün bizim yana geçip kasabaya yayılıyordu. Giysilerini burada yaptırıyor, otomobillerini tamir ettiriyor, eczane ve doktora uğruyorlardı. Münih'in büyük firmaları, yabancı ülkelere gönderdikleri mektup ve telgrafları aradaki farktan yararlanmak için buradan postaya veriyorlardı. Sonunda Alman makamlarının isteği üzerine sınır kontrol altına alındı. Gerekli öteberinin kendi dükkanları yerine daha ucuz olan Salzburg'dan alınması böylece önlenecekti. Öyle ya, bir Alman markı 70 krondu. Bu yüzden Avusturya'dan gelen her mala gümrük sertçe el koydu. Ama bir mal vardı ki ona yine de el konulamadı. Kimse dokunamadı. Kişinin üzerinde taşıyacağı biraya el konulamazdı. Biraya düşkün Bavyeralılar, Avusturya kronunun düşmesini borsa cetvelinde her gün izleyip kendi evlerinde 1 litre için ödeyecekleri parayla Avusturya'da 5, 6 ya da 10 kat çoğunu içebileceklerini hesaplıyorlardı. Bundan daha çekici bir şey düşünülemezdi. Freilassing ve Reichenthal'da oturan sınır komşuları da karınlarının alacağı kadar çokça içme lüksünü tadabilmek için çoluk çocuk her gün bu yana taşınıyorlardı. Her akşam istasyonda sarhoşlar, böğürenler, gırtlağını temizleyenler ve kusanlardan oluşmuş bir sürü insanla tam bir pandomim seyredilirdi. İyice yükünü almışları vagona bindirmek için bavul taşımaya yarayan el arabaları kullanılıyordu. Sonra sarhoş naraları ve şarkılarıyla dop dolu tren geldiği yere dönerdi. Şen Bavyeralılar, korkunçların korkuncu bir karşılığın kendilerini beklediğini elbette bilemezdiler. Çünkü kron sağlamlaşıp mark akla sığmaz bir hızla düşünce, ucuzca kafayı çekmek için bu kez de Avusturyalılar yine Salzburg istasyonundan öte yakaya yollandılar. Aynı oyun ikinci kez başlamıştı ama bunun yönü tam tersineydi. Paranın değerinin iki tarafta da düşmesi sırasında geçen bu bira savaşı en tuhaf anılarımızdan biridir. Çünkü herkesin gördüğü bu tuhaf oyun, o yılların çılgınlığını belki de en açıkça ortaya koyan olaydır. Ama bugün hiç de hatırlamak istemediğim en ilginç durum, o yıllarda evimizi nasıl besleyebildiğimizdi. Salt yaşayabilmek için her gün Avusturya'da binlerce, on binlerce kron, sonraları da Almanya'da milyonlar harcanıyordu. Ama nasıl oluyorsa oluyor, bunca para bulunuyordu. İnsan her şeye, kargaşaya da alışıyordu. Avusturya'da bir yumurta parasıyla eskiden lüks bir otomobil, Almanya'da bir yumurtaya ödenen para 1 milyon mark, Berlin'deki bütün yapıların arsa değeriydi. Alındığını duyan bir yabancı, mantık gereği kadınların dağınık saçlarla caddelerde koştuğunu, kimselerin alışveriş etmemesinden mağazaların sinek avladığını, hele eğlence yerleri ve tiyatroların bomboş olduğunu sanacaktır. Ama durum şaşılacak kadar tersineydi. Yaşamayı sürdürme isteği paranın kararsızlığından daha güçlü çıkmıştı. Bu para kargaşasının ortasındaki günlük yaşayışta hemen hemen bir değişme olmadı. Bireylerin hayatında pek çok şey değişti. Bankalara ve devlet tahvillerine yatırdıkları paralar eriyip gidince zenginler yoksul düştü. Ama bireylerin alın yazısına boş veren çark değişmez temposuyla döndü ve hiçbir şey durmadı. Fırıncılar ekmeklerini pişirdi, kunduracı çizme yaptı, yazar kitaplarını yazdı, köylü tarlasını sürdü. Trenler sürekli işledi. Her sabah hep aynı alışkanlıkla kapının önüne bir gazete bırakıldı. Hele eğlence yerleri, barlar ve tiyatrolar dolup taştı. Çünkü hiç beklenmeyen bir şeyin olabilmesi, bir zamanların en sağlam şeyi sanılan paranın her gün değerini yitirmesi, yaşamanın gerçek değeri olan çalışmak, sevişmek, dostluk, sanat ve doğayı insanlara daha çok sevdirdi. İnsanlar çöküntüye boş verip her zamankinden daha istekli ve heyecanlı yaşadı. Delikanlılar dağlara yürüyüş yapıp bedenleri güneşten tunçlaşmış olarak döndüler. Dans lokallerinde gecenin geç saatine kadar müzik çalınıyordu. Her yerde yeni fabrikalar ve iş yerleri kuruluyordu. Ben bile hiçbir zaman böyle istekli yaşadığımı sanmıyorum. Daha önce gözümüzde büyüttüğümüz bir şey şimdi daha da önem kazanıyordu. Avusturya'da o kargaşa yıllarında olduğu kadar hiçbir zaman sanatı böylesine sevmiş değildik. Çünkü paranın kalleşliğini iyice sezmiş, iç dünyamızdaki ölümsüzlükten başka her şeyin gelip geçici olduğunu anlamıştık. Söz gelişi o aşırı yoksulluk günlerinin opera temsillerini ömrüm boyunca unutamam. Yarı karanlık sokaklarda el yordamıyla yürünürdü. Kömür darlığı yüzünden sokak ışıkları azaltılmıştı. Parterde bir yer için bir deste banknot ödenirdi. Oysa bu para eskiden lüks bir locanın yıllık abonesi demekti. Salon ısıtılmadığından palto ile oturur ve ısınmak için birbirimize sokulurduk. Bir zamanlar üniformalar ve pahalı tuvaletlerle ışıldayan salon şimdi ne iç karartıcı ve hüzün vericiydi. Paranın düşme hızı daha da artar ve dışarıdan gelen kömürler tek bir hafta bile aksarsa haftaya operanın açık kalıp kalamayacağını kimse bilemezdi. İmparatorluğun bu görkemli ve lüks yapısı her şeyden daha umutsuz görünüyordu. Sehpalarının önünde oturan filarmoni orkestrası üyelerinin frakları aşınmış, avurtları çökmüştü. Türlü yoksunluklardan bitkindiler. Hayaletler evinden farksız salonda bizler de hayalet gibiydik. Ama şef değneğini kaldırıp perde iki yana açılınca o ana değin görülmemiş olağanüstü bir parlaklık başlıyordu. Ses sanatçıları, müzikçiler bütün başarılarını ortaya koyuyordu. Çünkü bu sevgili salonda belki de son kez çaldıklarını hissediyorlardı. Her zamankinden daha çok kendimizi verip kulak kesiliyorduk. Bizler de belki son kez bu diye aklımızdan geçirirdik. Binlercemiz, on binlercemiz hepimiz işte böyle yaşıyorduk. Batmamızın iyice yaklaştığı o haftalarda ve aylarda hepimiz dişimizi tırnağımıza takmıştık. Ne ulusta ne de kendimde böylesine güçlü bir yaşama isteği asla olmadı. Çünkü son koz oynanıyordu, var olup olmamak, ayakta kalabilmek söz konusuydu. Ama o tepeden tırnağa soyulmuş yoksul ve bahtsız Avusturya'nın nasıl olup da batmadığını birisine açıklamakta yine de epey sıkıntı çekerim. Sağ yanında Bavyera'da Komünist Şuralar Cumhuriyeti kurulmuştu. Sol yandaki Macaristan'da Belako'nun yönetiminde Bolşevik olmuştu. Devrimin Avusturya'ya nasıl olup sıçramadığını bugün de anlamış değilim. Patlayıcı maddelerden yana hiç sıkıntı yoktu. Yeni dönmüş yara aç askerler yırtık üniformalarıyla sokak sokak dolaşıyor, savaş ve enflasyon vurguncularının yüzsüzce lüksüne öfkeyle bakıyorlardı. Kışlalarda kızıl taburlar ateşe hazır bekliyordu. Karşı bir örgüt henüz kurulmamıştı. Kararlı 200 adam çıksa o tarihte Viyana'yı ve bütün Avusturya'yı ele geçirebilirdi. Ama ciddi hiçbir olay geçmedi yine de. Başıbozuk bir birlik iş başındakileri alaşağı etmeyi denedi ama silahlı 50-60 polis tarafından kolayca yere serildi. İnanılmaz böylece gerçek oldu. Güç kaynakları, fabrikaları, kömür ocakları, petrolüne el konmuş, her şeyi yağma edinmiş bir ülke, çığ hızıyla düşen parasına karşın dayanıklı çıkmış ve karşı koymuştu. Bunu belki de zayıflığına borçluydu. Çünkü insanlar yeni bir savaşımı göze alamayacak kadar zayıf ve açtı. Ama belki de Avusturyalı'nın o gizli, doğuştan ve örnek uzlaşmacı ruhundan ötürüydü. Çünkü iki büyük parti, Sosyal Demokratlarla Hristiyan Sosyalistler, derin görüş ayrılıklarına bakmayıp bu çetin dönemde ortaklaşa yönetim için birleşmişlerdi. Bütün Avrupa'yı da sürükleyebilecek bir çöküntüyü önlemek için her iki parti karşılıklı ödün veriyordu. Durum yavaş yavaş bir düzene giriyor, duruluyor ve bizlerin aklının alamayacağı her şey gerçekleşmiş bulunuyordu. Her yanı budanmış ülke varlığını sürdürüyor, hatta sonraları Hitler gelip de yoksulluklara katlanmasını çok iyi bilen ve yurduna bağlı insanların ruhunu ele geçirmeye çalışınca bağımsızlığını savunuyordu. Ne var ki çöküntünün yalnızca politika yanına karşı ve yalnızca dış görünüşte durulmuştu. Savaş sonrasının ilk yıllarında içten içe bir devrim baş göstermişti. Bizim kuşağın aşırı bir boyun eğmeyle yetişmekten gelen baştakilerin yanılmazlığına duyduğu inanç, orduların yenilmesiyle yere serilmişe benziyordu. Tek eri kalıncaya ve son nefesini verinceye kadar dövüşeceğine ant içen imparatorları, sisli bir gecede sınırın ötesine savuşmuş olan Almanlardan o eski inanç istenebilir miydi? Ya da savaşı ve ölümü durmamacasına övmüş komutan, politikacı ve edebiyatçılarına yine inanmaları beklenebilir miydi? Barut dumanı ülkenin üzerine yayılınca durumun korkunçluğunun derecesi anlaşılmış, savaşın her yanı çöle çevirdiği ortaya çıkmıştı. 4 yıl boyunca cinayet ve yağmaları, kahramanlık ve savaş ganimeti diye yutturmuş olan bir ahlak anlayışı hala yürürlükte kalabilir miydi? Yurttaşlarına karşı olan görevlerinden işine gelmeyeni tanımamış bir devletin verdiği sözlere ulus nasıl inanabilirdi? İşte şimdi yine bu insanlar, bu sözüm ona deneyimli kişiler barışı yüzlerine gözlerine bulaştırmakta, savaş deliliğinden de ileri gitmişlerdi. O barışın en büyük değilse bile büyük bir manevi fırsat olduğunu bugün herkes biliyor. Az sayıda olan bizlerse bunu daha o günlerde biliyorduk. Wilson bu gerçeği görmüştü. Geniş bir hayal gücüyle gerçek ve sürekli bir dünya uzlaşmasının planını çizmişti. Ama eski generaller, eski devlet adamları Wilson'ın büyük taslağını parça parça edip değersiz bir kağıt durumuna düşürdüler. Milyonlarca insana sunulan kutsal söz veriş, bir daha savaş olmayacak diye verilen söz, biraz düş kırıklığına uğramış ve biraz da yorgun düşmüş, askerleri son bir güçlendiren söz veriş, silah fabrikatörlerinin çıkarına ve politikacıların kudurganlığına yüzsüzce kurban edildi. Politikacılar o uğursuz gizli anlaşmalar ve kapalı kapı arkası görüşmeleri alışkanlığını Wilson'ın olgun ve insancıl isteklerinden üstün getirmesini bildiler. Dünya gözünü açabildiği ölçüde aldanmış olduğunu gördü. Çocuklarını kurban vermiş analar aldatıldı. Yurtlarına dilenciden beter dönmüş askerler aldatıldı. Büyük bir yurtseverlikle savaş tahvili almış herkes, devletin verdiği söze her inanan, yeni ve daha düzenli bir dünyayı hayal etmiş bizler aldatıldı ve aldatıldık. Varlığımız, mutluluğumuz, dönemimiz, varımız yoğumuz üzerine oynanılan eski oyuna ya eski kişilerce ya da yeni kumarcılarca yine başlandı. Bütün bir genç kuşağın önce zaferi, sonra da barışı elden kaçırmış olan babalarına öfkeyle aşağılayarak bakmasında şaşılacak ne var? Her şeyi ters yapan, hiçbir şeyi önceden görmeyen ve bütün hesapları yanlış çıkan onlar değil miydi? Saygının her türünün yeni kuşakta ortadan kalkması olağan değil miydi? Bütün bir gençlik büyüklerine, politikacılara ve öğretmenlere inanmıyordu artık. devletin her kararnamesi ve bildirisi kuşkulu gözlerle süzülüyordu. Savaş sonrası kuşağı o güne değin yürürlükte olanlardan bir silkinişle kendisini kurtarıp bütün geleneklere sırt çevirmişti. Kendi alın yazısını kendi eliyle çizmeye, geçmişin neyi varsa uzaklaşıp bir sıçrayışla yarına ulaşmaya kararlıydılar. Onlarla birlikte hayatın her alanında yeni bir dünya, bambaşka bir düzen başlamalıydı. Her şeyin kaba bir aşırılıkla başlamasını bundan ötürü olağan görmek gerekiyordu. Yaşıtları olmayan kişiye, eskiye ait şeylere işi bitmiş gözüyle bakıyorlardı. Eskiden olduğu gibi büyüklerle yolculuk etmek şöyle dursun, daha 11-12'sindeki çocuklar cinsel konularda iyice bilgili olarak topluluklar halinde ülkeyi baştan başa dolaşıp İtalya'ya, Kuzey Denizi'ne kadar gidiyorlardı. Okullarda Rus örneğine uyularak kurulan öğrenci komiteleri, öğretmenleri kontrol altında bulunduruyor, öğrenim planını çocuklar ancak hoşlarına gideni öğrenir olmuştu, değiştiriyordu. Yürürlükteki her şeye karşı salt baş kaldırmış olmak isteğiyle kafa tutuluyordu. Bunda doğa kurallarına karşı gelecek ve iki cins arasındaki kesin karşıtlığı hiçe sayacak kadar ileri gidiliyordu. Genç kızlar saçlarını öyle kısa kestiriyorlardı ki bu oğlan başlıları delikanlılardan ayırt etmek güçleşiyordu. Buna karşılık oğlanlar da sakallarını iyice kazıtarak genç kıza benziyorlardı. Eşcinsellik içgüdüsel olarak değil, eski doğal ve yasal sevişme yollarına kafa tutmak isteği yüzünden günün modasıydı. Hayattaki bütün anlatım biçimleri kökten değişmelerden yana ve devrimci görünme çabasındaydı. Sanat da bu yoldaydı elbette. Yeni resim tarzı Rembrandt, Holbein ve Velázquez'lerin yarattığı ne varsa modası geçmiş ilan edip en çılgınca kübik ve gerçeküstü deneylere girişiyordu. Müzikte ezgi, portrede benzerlik, dilde anlaşılırlık, sözün kısası anlaşılabilen ne varsa geçer akçe olmaktan çıkmıştı. Der, di, das cins ayrımları yürürlükten kaldırılmış, cümle düzeni alt üst edilmiş, telgraf yazar gibi kısa sözcüklerle yazılmaya başlanmıştı. Politika kuramı yaratmayan her tür edebiyat çöp sepetine atılmaktaydı. Müzikte yepyeni ölçüler aranıyor, mimarlık evlerin içini dışına çeviriyor, vals yerini kübalı ve zenci figürlerine bırakıyordu. Moda çıplaklığı gittikçe daha ön plana alarak yeni yeni saçmalıklar buluyor, tiyatroda Hamlet frakla oynanıyor ve patlayıcı bir dramatik deneniyordu. Yapılmış olan her şeyi bir sıçrayışta geride bırakacak en çılgın deneylerin her alanda göze alındığı bir dönem başlamıştı. Ne kadar genç olursa, ne kadar az öğrenmişse hiçbir geleneğe bağlı olmayacağından o kadar makbuldü insan. Gençlik ana babalarımızdan çılgınca öc alıyordu sonunda. Ama bu karnaval kargaşalığında en acıklı güldürü oyunu eski kuşaktan birçok aydının modası geçmiş sayılmak korkusuna kapılıp yapmacıklı bir öfke makyajına başvurması ve en dolambaçlı yollardan ağır aksak ilerleyerek ötekilere benzemeye kalkışmasıydı. Babacan ve kır sakallı akademi profesörleri, şimdi satılmaz olmuş natürmortlarının üzerine simgesel zarlar ve kareler çiziyorlardı. Çünkü genç direktörler, şimdi her yerde genç, daha doğrusu en genç olan aranıyordu. Başka tarzdaki tabloları aşırı klasik diye galerilerden kaldırıp depoya koyuyorlardı. 10 yıllardır apaçık, anlaşılır bir Almanca ile yazanlar, cümleleri bölüp parçalayıp etkinlikçi olup çıkıyorlardı. Prusyalı uysal özel danışmanlar kürsülerde Karl Marx'ı anlatıyordu. Yaşını başını almış saray balerinleri, çıplak denecek kadar dekolte giysileri içinde ve sert figürlerle Beethoven'ın Appassionata'sını ve Schönberg'in Beklerte Nacht'ını oynuyorlardı. Yaşlılar her alanda şaşkın şaşkın en son modanın peşindeydi. Birden herkes tek bir tutkuya, genç olmak hırsına kapılmıştı. Henüz dünkünün modası olanın arkasından daha güncelini, daha kökten değişiğini, o güne değin hiç görülmemişini bulmak sevdasındaydı herkes. Paranın baş döndürücü düşmesiyle Avusturya ve Almanya'da bütün öteki değerlerin de tepe taklak olduğu o yıllar ne çılgın, ne yıkıcı ve akıl almaz olaylar dönemiydi. heyecanla kendinden geçişler ve çılgınca yalan dolanların, sabırsızlıkların ve körü körüne inançların görülmemiş bir karışımıydı. Aşırı ve denetlenmesi olanaksız ne varsa altın çağını yaşamaktaydı. Ermişlik, gizli bilimler, spiritizma, uyurgezerlik, antroposofi, el falı, yazıdan kişilik okumak, yoga öğrenimi ve mistiklik gırlaydı. O güne değin bilinen gerilimlerden daha aşırısını vaat eden ne varsa, morfin, kokain ve eroin gibi uyuşturucu zehirlerin her türü müthiş sürüm buluyordu. Baba katili olmak, ensest gibi konular tiyatro yapıtlarında sık sık ele alınıyordu. Politikada en aranılan aşırı izlek komünizm ve faşizmdi. Buna karşılık doğal ve ölçülü şeyler gözden düşmüştü. Kendi yaşayışımda olsun, sanatın gelişmesinde olsun bu kargaşalık döneminin eksikliğini duymuş değilim. İlk başında coşkuyla ileri fırlayan her düşünce devrimi gibi o dönemde ağırlaşmış gelenekçi havayı temizlemiş, yılların birikmiş gerilimini boşaltmıştır. Gözü pek deneylerden önemli uyarılar geriye bırakmıştır yine de. Dönemin aşırılıklarını yadırgasak da onları küçümseyip başımızı çeviremiyorduk. Çünkü aslında bu yeni gençlik de bizim kuşağın hesaplı kitaplı davranmak ve kenarda kalmak yüzünden kaçırdığını, aşırı öfkeli ve sabırsız da olsa düzeltmek istiyordu. Savaş sonrasının savaş öncesinden daha bir başka olması içgüdüsünde yerden göğe haklıydılar. Yeni bir çağ ve yeni bir dünyayı biz yaşta büyükler de savaştan önce olsun, savaş sırasında olsun istemiş değil miydik? Biz büyükler dünyanın yeni bir politika düzenine geçişinin karşısına tam zamanında uluslarüstü bir örgüt çıkarmak işinin üstesinden gelmeyi savaştan sonra da becerememiştik doğrusu. Le Feu romanıyla dünya çapında bir ün sağlamış olan Henri Barbusse, gerçi daha barış görüşmeleri sırasında bütün Avrupa aydınlarını bir uzlaşma çevresinde birleştirmeyi denemişti. Bu bir araya gelmenin adı Clart, açık düşünenler olacaktı ve bütün ulusların sanatçılarını, yazarlarını bir ant çevresinde toplayıp ulusların karşılıklı kışkırtılmalarını önleyecekti. Barbusse benden ve Rene Schickele'den Alman grubunun yönetimini istemişti. Bu çetin bir görevdi. Çünkü Almanya'da Versailles Barış Anlaşması'na duyulan öfke henüz yatışmamıştı. Ren ve Saar bölgeleriyle Mens Köprübaşı yabancı birliklerin işgali altında bulunduğu sürece önemli Almanları uluslarüstü bir işbirliğine kazanmak hiç de kolay değildi. Ama Barbusse bizleri yüzüstü bırakmasaydı Glasforti'nin sonradan P.E.N. kulüple gerçekleştirdiği gibi bir örgüt yine de başarılırdı. Terslik Barbusse'ün Rusya yolculuğundan sonra başladı. Büyük kitlelerin bu yolculukta kendisine gösterdiği hayranlık, burjuva devletlerinin ve demokrasinin ulusların gerçek kardeşliğine elverişli olmayıp bunun ancak komünizmle başarılabileceği kanısına götürmüştü onu. Barbusse, Clart'i el altından bir sınıf mücadelesi aracı yapmayı deneyince, bizler sanatlarımızı zayıflatacak olan her tür kökten değişikliğe karşı çıktık. Aslında çok önemli olacak bu projede, daha işin başında kaldı bu yüzden. Düşünce özgürlüğü savaşı, kendi özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza beslediğimiz aşırı sevgi yüzünden yine başarısızlığa uğradı. Yapacak tek bir şey kalıyordu. Sessizce kabuğumuza çekilip kendimizi yapıtlarımıza vermek. 33 yaşındaki ben, ekspresyonistlerin ve deyim yerindeyse aşırıcıların gözünde eski kuşaktandım. Körü körüne öykünmeye yanaşmadığımdan ölümünü bekleyen kuşaktan sayılıyordum. Eski çalışmalarım artık hoşuma gitmiyordu. O estetikçi dönemindeki kitaplarımdan hiçbirini yeniden bastırmıyordum. Bunun anlamı yeniden başlamak ve bütün izinlerin sabırsız dalgalanları geri çekilinceye kadar beklemekti. Bu yetinme döneminde kişisel hırstan yoksun oluşum çok işime yaradı. Yıllarca meşgul olabilmek için Dünyayı Yapan Ustalar dizisine başladım. Amok Koşucusu ve Bilinmeyen Bir Kadının Mektupları, Can Yayınları, edilgen bir ılımlılık içinde yazdım. Çevremde beni saran dünya yavaş yavaş bir düzene girmeye başlamıştı. Artık ben de kendime güvenmeliydim. Başladığım her şeyin gelip geçici olduğunu sanabileceğim dönem arkada kalmıştı. Ömrün yarısına varılmış, boş sözler vereceğim yaş gelip geçmişti. Bundan böyle ya verilen sözleri daha bir sağlama alıp kendimi kanıtlayacak ya da kendimi büsbütün bırakacaktım. 23. ayrımın sonu, sayfa 233.